Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 114.
Ağaçların tepelerinin üzerine yığılmaya başlayan beyaz bulutları göstererek Darya Alexandrovna, bakın yağmur yağacak diye ekledi. Sergey Ivanoviç'in bu sözleri iki kardeşin arasında var olan ve Levin'in yok etmeyi çok istediği o düşmanca olmayan ama soğuk tavrın yeniden doğmasına yetti. Levin Katavasov'a yaklaştı. Gelmekle öyle iyi ettiniz ki, dedi. Uzun zamandır bunu istiyordum. Şimdi konuşur tartışırız. Spencer'ı bitirdiniz mi? Hayır, diye yanıt verdi Levin. Hem artık ona gereksinim duymuyorum. Nasıl yani? İlginç biridir. Neden? Aklımı kurcalayan sorunların çözümlerini ne onda ne de onun gibilerde bulacağıma inandım. Şimdi, ama Katavasov'un yüzündeki soğuk ve sıkıntılı anlam Levin'i çok şaşırttı. Konuğunun keyfini kaçırdığını öyle üzüldü ki niyetini anımsayarak durdu. Neyse, bunları daha sonra konuşuruz, dedi. Sonra orada bulunanlara dönerek, Kovanlara gitmek isterseniz buradan, bu patikadan gidelim, diye ekledi. Dar bir patika, aralarında parlak renkli buğday otlarının bittiği, çevresi ak diken çalılarıyla kaplı, biçilmemiş bir çayırlığa çıkıyordu. Levin konuklarını arılardan korkanlar için konmuş bir sıraya, ak çağ ağaçların koyu, serin gölgeliğini oturttu ve kendisi de büyüklere ekmek, salatalık ve taze bal getirmeye gitti. Ani hareketlerden elinden geldiğince kaçınmaya çalışarak ve önünde gittikçe daha sık uçan arılardan kaçarak patikadan kulübeye kadar gitti. İçeri girerken bir arı sakalına girdi. Levin onu dikkatle kurtardı. Loş holde duvardaki bir çiviye asılı maskesini aldı. Başına geçirdi. Ellerini cebine sokup çitle çevrili arılığa girdi. Her birini öyküleriyle çok iyi bildiği bütün eski kovanlar ve onların yanına daha bu yıl yerleştirilmiş olan daha yeni kovanlar düzgün düzgün sıralanmışlardı. Kovanların önlerinde arılar vızıldaşıyor, erkek arılar oldukları yerde dönüp duruyor, aralarındaki işçi arılar da gidip gelerek bal taşıyorlardı. Arılıkta hiç kesilmeden çeşit çeşit kimi kendine işe vermiş hızla uçup giden işçi arıların, kimi tembel erkeklerin, kimi iğnesini çıkarmış yuvasını korumaya hazırlanan heyecanlı bekçi arıların sesleri duyuluyordu. Çitin öte yanında yaşlı bir marangoz çalışıyordu. Levin'i görmemişti. Levin ona seslenmeden kovanların ortasında durdu. Ruhsal durumunu daha şimdiden karartmış olan gerçeğin etkisinden kurtulup kendini toparlaması için yalnız kalma fırsatı bulduğuna seviniyordu. Ivan'a kızmayı, ağabeyine soğuk davranmayı, Katavasov'la aptalca konuşmayı başardığını anımsadı. Hiçbir iz bırakmadan geçip gidiveren bir anlık bir izlenim olamaz mıydı bu? Ama aynı anda eski ruhsal durumunu buluverdi. Ruhunda yeni ve önemli bir şeyler olduğunu hissetti. Gerçek bulduğu ruh huzurunu bir an için kaplayıvermişti. Huzuruna dokunulmamıştı. Çevresinde dolanan, onu tehdit eden, ilgisini dağıtan arılar nasıl onu fiziksel huzurundan yoksun bırakıyor, kendini korumaya zorluyorsa, aynı şekilde arabaya bindiği anda içini dolduran endişeler de onu ruh huzurundan yoksun bırakmışlardı. Ama bunlar geçiciydi. Arılara karşın bedensel gücü nasıl yerindeyse, yeniden yaratmış olduğu moral gücü de dokunulmamış olarak kalmıştı. Dolly çocuklara salatalık ve bal verdikten sonra Kostya, Sergey, Ivanoviç buraya gelirken kiminle yolculuk yapmış biliyor musun, dedi. Ruski de Sırbistan'a gidiyormuş. Katavasov, hem yalnız gitmiyor, yanında bir süvari bölüğü götürüyor kendi hesabına, diye ekledi. Ona yakışır bu iş, dedi Levin. Sergey Ivanoviç'e bir göz atarak, hala gönüllü gidenler var mı, diye sordu. Abi yanıt vermedi. Çakısıyla baltasının içine düşmüş canlı bir arıyı özenle çıkarmaya çalışıyordu. Salatalıktan ağzıyla bir parça koparan Katavasov, elbette, dedi. Dün garda olanları bir görseydiniz, dedi. Yaşlı prens, Levin gelmeden önce başladığı konuşmasını sürdürerek, bunu nasıl açıklamak gerek, diye sordu. Tanrı aşkına söyleyin, Sergey Ivanoviç, bu gönüllüler nereye gidiyorlar, kime karşı savaşıyorlar? Sergey Ivanoviç bardan kapkara olmuş arısını kurtardıktan ve çakısının ucuyla onu bir çalı yaprağının üzerine koyduktan sonra sakin sakin gülümseyerek, Türklere karşı, diye yanıt verdi. Türklere karşı kim açtı bu savaşı? Ragovoz mu? Madame Stahl'la Kompres Lidya Ivanovna mı? Kimse savaş açmadı. Ama insanlar yakınlarının acı çekmelerine dayanamıyor. Onlara yardım götürmek istiyorlar, dedi Sergey Ivanoviç. Levin kayınpederini savunarak araya girdi. Ama prens yardımdan söz etmiyor ki, dedi. Savaştan söz ediyor. Prens hükümetin izni olmadan insanların savaşa katılamayacaklarını söylüyor. Dolly bir eşek arısını kovalayarak, Kostya şu arıya bak, dedi. Gerçekten de bizi sokacak bunlar. Bu bir arı değil, eşek arısı, dedi Levin. Katavasov Levin'i tartışmaya sokmak için gülümseyerek ona "Peki siz ne diyorsunuz?" diye sordu. "Benim düşüncem şu. Savaş bir kez öylesine vahşi, öylesine acımasız ve korkunç bir iştir ki hiçbir insan, Hristiyan bile demiyorum, onu başlatma sorumluluğunu üstüne almamalıdır. Yalnızca hükümet eğer zorlanmışsa, kaçınılmaz olarak savaşa sürüklenmişse bunu yapar. Öte yandan bilimle sağduyuya göre devlet işlerinde özellikle savaşta yurttaşlar kişisel iradelerinden vazgeçerler." Katavasov karşı çıkarak konuşmaya başladı. "İşin en önemli noktası da bu," dedi Katavasov. "Hükümet yurttaşların kişisel iradelerini yerine getirmiyorsa elden ne gelir? O zaman toplum iradesini ortaya koyar." Sergey Ivanovich'in bu karşı çıkmaya katılmadığı belliydi. Kaşlarını çattı, sorunu başka yönden ele aldı. "Sorunu böyle ortaya atman anlamsız. Ortada savaş ilanı yok. Yalnızca insan ve Hristiyan duygularının belirtilmesi söz konusu. Kardeşlerimizi, dindaşlarımızı öldürüyorlar. Kardeşlerimiz, dindaşlarımız olarak kabul etsek bile çocukları, kadınları, yaşlıları öldürüyorlar. Duygular baş kaldırıyor. Ruslar bu zavallılara yardım etmeye, kıyımlara bir son vermeye koşuyorlar. Sokak ortasında sarhoş bir adamın kadını ya da bir çocuğu dövdüğünü düşünün. O zaman savaşın ilan edilip edilmediğini düşünmeden celladın üzerine atılır ve zavallıyı savunursun sanırım. Ama ben onu öldürmem," diye karşı çıktı Levin. "Öldürürsün." "Bilmiyorum. Böyle bir şey görürsem kuşkusuz o anda içimden geleni yaparım. Ne yapacağımı önceden bilemem. Ama Slavların ezilmesi konusunda böyle içten gelen bir duyguya kapılmak söz konusu değildir ve olamaz da." Sergey Ivanovich canı sıkkın kaşlarını çattı. "Sana göre belki. Ama başkaları için öyle değil," dedi. "Halkın bağrında hala dinsizlerin boyunduruğu altında inleyen Ortodoks gelenekleri yaşıyor. Kardeşlerinin acı çektiğini öğrenen halk sesini duyurmaya başlıyor." Levin kaçamak bir yanıt verdi. "Belki ama bunu görmüyorum ben. Ben de halkım ama böyle bir şey duymuyorum." "Ben de öyle," dedi prens. "Yurt dışında yaşadım, gazeteler okudum. Bulgarların zulmünü öğrenmeden önce Rusların birden Slav kardeşlerini sevmeye başlamalarının nedenini anlamadığımı itiraf edeyim. Çok üzülüyordum. Kendimi canavar sanıyordum. Bunun Karlsbad kaplıcalarının üzerinde bıraktığı kötü bir etki olduğunu düşünüyordum. Ama Rusya'ya dönünce pek çok insanın benim gibi Slav kardeşleriyle değil de Rusya ile ilgilendiğini görerek sevindim. Örneğin Konstantin." "Burada kişisel görüşlerin hiçbir önemi yoktur," dedi Sergey Ivanovich. "Bütün Rusya, bütün halk iradesini belli edince kişisel düşünce diye bir şey kalmaz." "Prens, özür dilerim ama böyle bir şey görmüyorum ben. Halkın hiçbir şeyden haberi yok." "Hayır baba, halk biliyor. Pazar günü kilisedeki olanlar," diye araya girdi Dolly. Gülümseyerek çocuklara bakan bir köylüye dönerek, "Bana havluyu verin," dedi. "Olanaksız hepsi." "Pazar günü kilisede ne oldu sanki? Papaza bir şey okumasını söylediler. O da okudu. Cemaat hiçbir şey anlamadı. Her duadan sonra yaptıkları gibi iç çektiler," dedi prens. "Daha sonra kutsal bir iş için bağış yapmaları gerektiğini söylediler onlara. Çıkarıp birer kapik verdiler. Ama neden verdiklerini bilmiyorlardı." Sergey Ivanovich yaşlı köylüye bakıp düşüncesinde direnerek, "Halkın bunları bilmemesi olanaksız. Alın yazısının bilinci yaşar hep içinde. Bazı durumlarda bugün olduğu gibi halkın bilinci ayağa kalkar," dedi. Sakallı, gür, ak saçlı, güzel biri olan yaşlı köylü elinde baltasıyla kımıldamadan duruyor, saygılı ve sakin bir tavırla ne söylediklerini anlamadığı, anlamak da istemediği efendilerine uzun boyuyla tepeden bakıyordu. Sergey Ivanovich'in sözlerini başını ciddi ciddi sallayarak yanıt verdi. "Gerçekten de öyledir." "Hah, ona sor, hiçbir şey bilmiyor, hiçbir şey düşünmüyor o. Mihailiç, savaştan söz edildiğini duydun mu? Kilisede okunan şeyi biliyor musun? Ne dersin bu konuda? Hristiyanlar için savaşmamız gerekir mi?" "Ne düşünebiliriz ki? İmparatorumuz Aleksandr Nikolayevich her işte olduğu gibi yine bizim yerimize de düşünmüştür. Bizden daha iyi bilir o." Ekmeğini bitiren Grisha'ya bakarak Darya Aleksandrovna'ya döndü. "Çocuklara daha ekmek getirmek gerekir mi?" dedi. "Ona sormama gerek yok," dedi Sergey Ivanovich. "Her şeyini bırakıp adalet yolunda ortak hizmete koşan yüzlerce, yüzlerce insan gördük ve görüyoruz. Düşüncelerini ve amaçlarını açıkça belirterek Rusya'nın dört bir yanından geliyorlar. Ellerindeki son kapıyı da getiriyor ya da neden gittiklerini açıkça söyleyip kendileri gidiyorlar. Bunların da bir anlamı yok mu?" Gittikçe heyecanlanmaya başlayan Levin, "Bence bunun anlamı şudur. 80 milyon kişinin içinde toplumdaki durumlarını yitirmiş, bir işe yaramayan, Pugaçev'in ya da Kiva'nın çetesine katılıp Sırbistan'a gidebilecek yüzlerce, hatta binlerce insan her zaman bulunur." Sergey Ivanovich son kozlarında kullanmış gibi büyük bir öfkeyle. Ben bu yüzlerce insanın hiçbir işe yaramayanlar değil, halkın en seçkin temsilcileri olduğunu söylüyorum sana, dedi. Peki ya bağışlar? Burada bütün halk kendi iradesine açıklıyor, Levin. Halk sözcüğü pek belirsiz, dedi. Köy yazmanları, öğretmenler, belki köylülerin bile binde biri ne olup bittiğini biliyordur. Ötekiler, Mihaliç gibi olan 80 milyon, iradelerini belirtmedikleri gibi hangi konuda irade belirteceklerini bile bilmiyorlar. Hangi hakla buna halkın iradesidir diyoruz? Yöntemli konuşma sanatında çok usta olan Sergey Ivanovich sorulara doğrudan yanıt vermeden konuşmayı başka bir konuya çevirdi. Matematiksel yolla halkın düşüncesini anlamaya çalışırsan çok zorluk çekersin elbette. Kamuoyu yoklaması bizde henüz yoktur ve olamaz da. Çünkü bu yol halkın iradesini belirtmiyor. Ama halkın iradesini tanımanın başka yolları da vardır. Genel ortamdan hissedilir bu. Yüreğinde hisseder insan. Durgun halk denizinde ön yargısı olmayan herkesin açıkça gördüğü dip dalgalanmalarından söz etmiyorum. Sözcüğün dar anlamındaki topluma bak. Eskiden birbirine aşırı derecede düşman olmuş olan aydın gruplarının birbirlerine hiç benzemeyen partileri bile birleşip bir bütün olmuş. Bütün farklılıklar yok oluyor. Bütün yayın organları aynı şeyi söylüyor. Tümü de kendilerini aynı yöne iten temel bir gücün etkisi altında hissediyorlar. Bu doğru, bütün gazeteler aynı şeyi yazıyor, dedi prens. Öylesine aynı şeyi yazıyorlar ki her biri kasırgadan önceki kurbağaları andırıyor. Onların yüzünden hiçbir şey duyulmuyor. Sergey Ivanovich kardeşine dönerek, kurbağa olsun ya da olmasın, ben gazete çıkarmıyorum ve onları da savunmak istemem. Ama aydın çevrelerinde de aynı şeyin düşünüldüğünden söz ediyorum, dedi. Levin karşılık vermek istedi ama yaşlı prens sözünü kesti. Bu düşünce birliği konusunda başka bir şey de söylenebilir, diye başladı. Benim bir damadım var, tanırsınız, Stefan Arkadyevich. Şimdi adını tam olarak anımsayamıyorum. Falanca komisyonun üyeliğine atandı az önce. Bu komitede yapılacak hiç iş yok. Hadi Dolly, gizli saksı yok ki bunun. Ama yılda 800 bin ruble maaş var. Bu kuruluşun yararlı olup olmadığını damadıma sorun bakalım. Size bu kuruluşun çok gerekli olduğunu söyleyecektir. Üstelik dürüst bir adamdır o. Ama 800 bin rublenin yararına inanmaması zordur. Sergey Ivanovich prensin konuyu dağıtmasına canı sıkılarak. Evet, Darya Aleksandrovna onun bu mevkiyi elde ettiğini size söylememi istemişti, dedi. Gazetelerin düşünce birliği de aynı şey. Bana bunu açıklamışlardı. Savaş çıkar çıkmaz gazetelerin kârı iki katına çıkmış. O zaman Slavların ve halkın kaderiyle. Bütün bunlarla neden ilgilenmesinler ki? Sergey Ivanovich, gazeteleri pek sevmem ama söyledikleriniz doğru değil, dedi. Prens konuşmasını sürdürdü. Ben olsam bir şeye karşı çıkardım. Prusya Savaşı'ndan önce Alfons Karr durumu çok güzel belirtmişti. Savaşı gerekli mi görüyorsunuz? Pek güzel. Savaştan yana olan birisi herkesten önce saldırıya geçecek, herkesin önünde yürüyecek olan özel bir bölüye girsin bakalım, demişti. Gazete yöneticileri bu birlikte çok işe yaradı, dedi Katavasov kahkahalarla gülerek. Tanıdığı bütün yöneticileri saldırıya geçerken gözlerinin önünde canlandırıyordu. Dolly, kaçarlar, dedi. Ayak bağından başka bir şey olamaz onlar. Kaçarlarsa arkalarından makineli tüfeklerle yaylım ateşine tutacak, kazakları saldırtacaksın üzerlerine, dedi prens. Sergey Ivanovich, evet ama bu bir şaka, hem de kötü bir şaka, diye karşı çıktı. Bunun bir şaka olduğunu sanmıyorum, diye söze başladı Levin. Sergey Ivanovich onun sözünü kesti. Toplumun her üyesi kendi araçlarını kullanarak belirli bir işi yapmak zorundadır. Fikir adamları da kamuoyunu dile getirerek görevlerini yerine getirirler. Halkın görünüşünü tam olarak ve tek bir biçimde dile getirmek basının gururudur ve günümüzde de bu olay insanı mutlu edebilecek biçimde gerçekleştiriliyor. 20 yıl önce birbirimizden nefret ediyorduk ama şimdi Rus halkının sesini duyuyoruz. Tek bir insan gibi ayaklanmaya ve ezilen kardeşlerinin uğruna kendini feda etmeye hazır. Bu büyük bir adım ve güç belirtisidir. Levin sıkılarak sordu. Yalnızca kendini feda etmeye değil de Türkleri de öldürmeye değil mi? Elinde olmadan kafasındaki düşüncelerini konuşmasına katarak. Halk özveride bulunur ama bunu ruhunun kurtuluşu için yapmaya hazırdır. Öldürmek için değil, diye ekledi. Katavasov gülümseyerek. Ruhunun kurtuluşu için nasıl olur bu, dedi. Bir doğa bilimci bu sözün anlamını zor anlayabilir. Ruh nedir? Ah, bunu iyi bilirsiniz siz. Katavasov kahkahayla gülerek. Yemin ederim ki bu konuda en küçük bir fikrim bile yok, dedi. Sergey Ivanovich İncil'in Levin'i çok sıkıntıya sokan yerini son derece kolay anlaşılır bir şeymiş gibi rahatça bir parça okuyarak karşı çıktı. İsa size getirdiğim savaş değil barıştır diyor. Yanlarında duran yaşlı köylü rastlantıyla üzerine dikilen bir bakışa yanıt olarak "Evet çok doğru bu" dedi. Katavasov neşeyle bağırdı. "Dostum siz yenildiniz, yere serildiniz." Levin yenildiğine değil de kendini tutamayıp tartışmaya kapıldığına öfkelenerek kıpkırmızı kesildi. "Hayır, onlarla tartışamam ben," dedi içinden. "Onların hiçbir şey işlemeyen bir zırhı var. Bense çırılçıplağım."
Ayrım sonu.